Ayrım 24.
Örneğin insanlar yüzyıllar boyunca kuduz köpekleri öldürdüler. Fakat Pasteur köpekleri öldürmek yerine kuduz aşısını buldu. Yaşamda bir satıra çıkmak konusunda bir teşbih ortaya koymak istiyorum. Diyelim ki yolunuzu bir masa kesti. Bu durumda çeşitli tavırlar takınabilirsiniz. Örneğin A. Masayı tekmeleyebilirsiniz. B. Küsüp geri dönebilirsiniz. C. Masanın etrafını dolaşabilirsiniz. D. Elinizdeki paketleri, kitapları masaya koyup masayı yemek veya çalışma masası haline getirebilirsiniz. Sonuncu seçenek sanırım yaşamda bir üst satıra geçmeyi sembolize ediyor. 3. Kişinin anne babasıyla uzlaşması. Uzlaşma sağlanması gereken üçüncü alan anne ve babayla uzlaşmadır. Burada yalnızca biyolojik anne baba değil, bu rolü üstlenen kişiler de kastediliyor. Anne ve babayla uzlaşma bir önceki maddeye katılabilirdi ama öneminden ötürü ayrı yazmaya karar verdim. Üç uzlaşma alanı içinde galiba en önemlisi bu. Annesiyle ve babasıyla bir ölçüde de olsa uzlaşmamış kişinin kendisiyle ve çevresiyle yeterince uzlaşması mümkün gözükmüyor. Bunun nedenini uzun uzun açıklamak bizim konumuz dışına çıkar. Bu yüzden söz konusu görüşe nasıl ulaştığımı kısaca belirtmekle yetineceğim. Yıllarca Freud'u ve bazı izleyicilerini okudukça annenin ve babanın çok önemli olduğu görüşüne ulaştım. Ayrıca yaklaşık 20 yıldır psikodrama ile ilgileniyorum. Biraz derinleştirildiğinde anne babaya dayanmayan tek bir çatışma görmedim diyebilirim. Pek çok davranışımızın altında anne ve babalarla olan ilişkilerimiz bulunuyor. Belki anne babanın da altında onlar olmadan öleceğimiz endişesi, onlar sayesinde bu dünyada tutunacağımız inancı vardı. Çocukluğumuzdaki bu inanç anne ve babalarımızı bizler için çok önemli kıldı. Yorumlar nasıl olursa olsun, çocukluğumuzda annelerin ve babaların yaşamla aramızda çok önemli bir köprü oldukları bir gerçek. Öyle bir köprü ki mutlaka geçilmesi gereken, vazgeçilmesi mümkün olmayan ama üzerinden geçtiğiniz zaman da sizi borçlu bırakan bir köprü. Bu köprüyle yeterince uzlaşmadan dünyaya ulaşmanın, dünyayla uzlaşmanın mümkün olmadığını sanıyorum. İlgili yayınlarda genelde uzlaşma, müzakere kapsamında ele alınıyor. Müzakere sonucunda hedeflenen finalin uzlaşma olduğu belirtiliyor. Uzlaşmaya verilen bu anlamı dar buluyorum. Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere uzlaşmayı daha geniş kapsamlı bir kavram olarak görüyorum. Uzlaşma kişi içinde, kişiler arasında veya kişi ile doğa arasında söz konusu olabilir. Müzakere ise yalnızca kişiler arası etkileşimlerde söz konusudur. Uzlaşmanın önemi. İnsanın yaşamdaki nihai hedefinin yarına kalmak olduğunu belirtmiştik. Bu hedefin üç temel taşı var olmak, gelişmek ve uzlaşmaktır. Varoluş düzeyi yükselen kişinin gelişmesi ve uzlaşması kolaylaşır. Aynı zamanda uzlaşma konusunda yol kat etmekte kişinin varoluş düzeyini yükseltir, gelişmesini kolaylaştırır. Kişinin uzlaşma becerisi onun var olma ve gelişme düzeyini etkileyen önemli bir faktördür. Uzlaşmak bir lüks değildir. İnsan sahip olduğu potansiyeli sonuna kadar kullanma gücüne sahip bir varlıktır. Hatta mevcut potansiyelinin sınırlarına ulaştığında kendini geliştirip kendine yeni bir potansiyel oluşturma ve onu da kullanma gücüne sahip bir varlıktır. Bir insan kendisiyle ve çevresiyle yeteri kadar uzlaşmadan da yaşayabilir, belirli bir varoluş düzeyine ulaşabilir ve bir miktar gelişebilir. Ancak yeterince uzlaşmadan var olma ve gelişme potansiyelini tam olarak kullanması mümkün değildir. Uzlaşma bir anlamda dengeye ulaşmak demektir. Hayvanlar dünyasına veya fiziksel dünyaya baktığımız zaman ara ara bozulan fakat sonra tekrar kurulan dengeler bulunduğunu, doğada hem sürekli değişmenin ve gelişmenin hem de bir tür uzlaşmanın hüküm sürdüğünü düşünebiliriz. Evrende hem maksimum moleküler karmaşaya ulaşma eğiliminin hem de minimum enerji duruma ulaşma eğiliminin birlikte bulunduğu, bu iki eğilimin gördüğümüz kararlı evreni ortaya çıkardığı görüşü bana hep çekici gelmiştir. Fiziksel evrende belki de uzlaşma bulunduğu doğru değil. Kararlılık, denge, uzlaşma gibi sıfatları doğaya belki de biz yakıştırıyoruz. Ancak canlılar ile doğa arasında belirli dengeler bulunduğu, bu dengelerin zaman zaman bozulduğu ve daha sonra yeni dengelerin ortaya çıktığı bir gerçek. Fakat bu arada doğal yaşamda yeterince uzlaşma sağlanamaması durumunda bazı doğal zenginliklerin, bazı canlı türlerinin ortadan kalktığı da bir gerçek. Bu demektir ki insanlar birbirleriyle ve doğayla uzlaşmadan da var olabilirler. Ancak bir gün kaybolan türler arasına girme ihtimalini göze alırlarsa. Evet, uzlaşmadan yaşamak mümkündür. Eşinizle uzlaşmadan evliliğinizi, iş arkadaşınızla uzlaşmadan işinizi sürdürebilirsiniz. Ağaçlarını keserek, kuşlarını öldürerek, toprağını yok ederek cennet vatanınızda yaşamaya devam edebilirsiniz. Böylece siz cennet vatanınızı terk etmemiş olursunuz. Ama vatanınız sizi terk eder. Ayaklarınızın altından kayıp gider. İtiş kakışla sürdürdüğünüz evliliğinizi, ayağınızı sürüyerek gittiğiniz işinizi terk etmediğinizi sanırsınız. Ama onlar sizi çoktan terk etmiş olabilir. Bir ilişkiyi bir süre uzlaşmadan sürdürebilirsiniz. Ama uzun süre sürdüremezsiniz. Evliliğinizi veya işinizi sürekli çatışarak sürdüremezsiniz. Sürdürseniz bile o evliliğin, o işin kalitesi düşük olur. Çatışmak, kavga etmek kısa vadede karlı olabilir. Ancak uzun vadede taraflara ve ilişkiye zarar verir. Bir oyunda masa oyunu, şans oyunu veya yaşam oyunu birkaç defa hile yaparak oyunu kazanabilirsiniz. Ancak bir süre sonra sizi oyuna almamaya başlarlar. Oyunları kuralına göre oynamayanlar, uzlaşmaya niyeti olmayanlar uzun vadede zarar ederler. Doğa ile etkileşimimiz de böyledir. Eğer doğayı talan edersek kısa vadede çok karlı çıkabiliriz. Ancak uzun vadede zarar ederiz. Uzlaşmanın zıttı yok etmek veya yok olmaktır. İnsanlarla veya doğayla uzlaşmadığınız zaman ya siz yok olursunuz ya onlar. Yani bir tek sonuç vardır. Bu da ölümdür, yokluktur. Ama eğer uzlaşırsanız ortaya sonsuz alternatif çıkar. Ölüm bir tek şeydir. Uzlaşmanın getirdiği yaşam ise sonsuz alternatif içerir. İnsan dünyayı yok etme gücüne sahip tek canlıdır. Azeri türkü ne güzel. Sulha gelin ey insanlar, yoksa dünya mehvolar, diyor. Peki ne yapmalı? Uzlaşmalı. Kendisiyle ve çevresiyle elinden geldiğince uzlaşan insan, kendi potansiyelini ve çevrenin potansiyelini kullanabilir. Kendisini ve çevresini geliştirebilir, varoluş düzeyini yükseltebilir ve böylece kendisini ve çevresini yarına taşıyabilir. Uzlaşma için gerekenler. Uzlaşmak için bir insanın ikisi temel, üçü de bunların uzantısı olan beş şeye ihtiyacı vardır. Bunlar var olmak, gelişmek, kendini tanımak, irrasyonel düşüncelerden kurtulmak, empati kurmak ve müzakere etmektir. 1. Var olmak. İnsan ilk önce var olmalıdır. Varoluş düzeyi ne denli yüksek olursa, kişi kendisiyle ve çevresiyle uzlaşmaya o denli hazır olur. Kendisiyle uzlaşabilir çünkü iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini fark edebilir, seçim yapmakta, eyleme geçmekte başarılı olur, yaşama sevinci duyar, kendinden hoşnut olur. Varoluş düzeyi yüksek olan kişi çevresiyle uzlaşabilir çünkü diğer insanların iç dünyalarını fark edebilir, onlarla empati kurabilir, kendi davranışlarının sorumluluğunu başkalarına yüklemez. Sosyal yaşamda, iletişimde, rollerde, oyunlarda, değer kullanımında başarılıdır. Varoluş düzeyinin yüksek olması kişiyi bedensel, psikolojik ve sosyal açıdan güçlü kılar. Bu da kişinin uzlaşma ihtimalini artırır. Zayıf olan uzlaşmaya hazır değildir. Zayıf olanın, korkanın kaçması veya saldırması daha işlevseldir. Analitik yaklaşıma ve biyolojiye dayanarak korkan canlının saldırma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Saldırganlık yerine göre türün devamını sağlaması açısından işlevseldir. Sosyal açıdan da onay getirebilir. Adorno'nun kuramına göre belli bir gruptan korkan bir liderin korktuğunu söylemesi kredisini artırmaz. Bu lider korkusunu bastırıp öfkeye dönüştürürse sosyal onay alabilir. Güçlü olanın ise elinde daha fazla alternatif vardır. Güçlü olan kaçabilir, saldırabilir veya uzlaşabilir. Eğer uzlaşırsa riske girme ihtimali azalacaktır. Bu yüzden varoluş düzeyleri yüksek olan güçlü kişilerin çevreleriyle uzlaşmaları kolaylaşır. Varoluş düzeyleri düşük kişilerin saldırarak elde edebilecekleri sosyal onayı, varoluş düzeyi yüksek güçlü kişiler uzlaşarak elde edebilirler. 2. Gelişmek. Kişinin gelişme düzeyi uzlaşmasını olumlu yönde etkiler. Çünkü gelişmek de kişiyi güçlendirir. Kişi geliştikçe, yani olgunlaştıkça, öğrendikçe, spontanlıkta ve yaratıcılıkta ilerledikçe güçlenir. Bu da onun kendisiyle ve çevresiyle uzlaşma ihtimalini artırır. 3. Kendini tanımak, irrasyonel düşüncelerden kurtulmak. Duygularını, isteklerini, düşüncelerini tanıyan insanın, kendisiyle ve diğer insanlarla çatışmaları büyük ölçüde azalacaktır. Bazen psikoterapi, psikolojik danışma ortamlarında, bazen de kişisel iç gözlemler sonucunda davranışlarımız hakkında içgörü kazanabiliriz. Kendimizi tanımada mesafe kat edebiliriz. Kendimizi tanımak, kendimizle ve çevremizle uzlaşmamızı kolaylaştırır. İç dünyamızda tanışmamız gereken pek çok şey var. Bunlar arasında sahip olduğumuz irrasyonel düşünce kalıplarını tanımanın özel bir yeri olduğu kanısındayım. Günümüzde bilişsel davranışçı yaklaşım giderek taraftar topluyor. Bu yaklaşıma göre sahip olduğumuz irrasyonel, akılcı olmayan düşünceler, ruhsal sorunlarımızın, çatışmalarımızın önemli nedenlerinden birisidir. İrrasyonel düşüncelerimizi fark etmek ve bunların yerine rasyonel düşünceler koymak, ki bu daha çok bir uzman yardımıyla olabilir, bizi iç çatışmalardan ve çevremizdekilerle çatışmaktan büyük ölçüde korur. 4. Empati kurmak. Varoluş ötekilerin iç dünyalarını fark etmeyi, yani empati kurmayı da kapsıyor. Ancak uzlaşma konusunda empatinin özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Fark etmek empati kurmayı kolaylaştırır. Ancak yeterli değildir. Empati kurma becerisinin yeterince gelişmesi için kişilere sistematik olarak iletişim empati eğitimi verilmesinde yarar vardır. Empati kurma becerileri gelişen kişiler birbirleriyle ve doğayla empati kurabilirler, uzlaşabilirler. Empati, insanın karşısındaki insanın fenomenal alanına girmesi, onun duygularını ve düşüncelerini doğru anlaması ve anladığını ona bildirmesi demektir. Empati, insan ile insan arasında kurulur. Ancak İletişim Çatışmaları ve Empati adlı kitabımda insanın doğa ile de empati kurabileceğini ileri sürmüştüm. 5. Müzakere etmek. Kaynaklarda müzakere ile ilgili çeşitli tanımlar var. Bunlardan yola çıkarak müzakereyi şöyle tanımlamak istiyorum. Birbirleriyle diyalog içinde olan kişilerin belirli bir konuyla ilgili kendilerine ve birbirlerine ait ihtiyaçları dikkate alarak birlikte karar verme süreçlerine müzakere denilir. Varoluş ve gelişme düzeyi yüksek olan kişiler müzakereye hazır hale gelirler. Bu kişiler müzakere teknikleri konusunda eğitim alarak müzakere becerilerini geliştirebilirler. Kişiler arası ilişkilerde müzakere becerisinin özel bir önemi vardır. Varoluşçu müzakere. Etkili bir müzakerenin nasıl yapılacağı konusunda büyük bir bilgi birikimi var. Burada teknik bilgiler vermeden varoluşçu bakış açısıyla müzakerenin nasıl yapılması gerektiği konusuna değineceğim. Varoluşçu müzakere ülkeler arasında, şirketler arasında, bir iş yerindeki çalışanlar arasında ve aile içinde yapılabilir. Müzakere masasına oturmadan önce ve müzakere anında yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz. Müzakere öncesinde A. Konuyla ilgili veri toplamalıyız. B. Konuya ilişkin olarak görünürdeki ve görünürün altındaki duygularınızı, düşüncelerinizi ve isteklerinizi fark etmeye çalışınız. Bunları yazınız. C. Sorunla ilgili alternatif çözümler üretiniz. Bu çözümlere ilişkin duygularınızı ve düşüncelerinizi fark etmeye çalışınız. Müzakere sırasında A. Karşınızdaki kişiyi ön yargılarınızı kenara bırakarak dinleyiniz. B. Karşınızdaki kişiyle empati kurunuz. C. Karşınızdakini dinlerken içinizdeki duyguları ve düşünceleri fark etmeye çalışınız. D. Konuyla ilgili o andaki ve gerekirse daha önceki duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça ifade ediniz. Bu sırada suçlayıcı bir sen dili kullanmak yerine duygularınızın ve düşüncelerinizin sorumluluğunu üstlenerek ben dili kullanınız. E. Çözüm için birlikte alternatifler arayın. Tarafların çıkarlarını gözetir nitelikteki bu alternatifler arasından en uygununu seçin. F. Eğer karşınızdaki kişi konuyu sizin gibi müzakere etmiyorsa, örneğin saldırgan bir üslup sergiliyorsa, kendi stilinizi bırakıp onun gibi davranmaya başlamayın. O sizi model almıyorsa, siz onun için model alıyorsunuz. Eğer onun müzakere tarzından rahatsız oluyorsanız, bu durumu ona ifade ediniz. Yukarıdaki önerileri özetlersek, varoluşçu müzakere için şu 4 temel ilkeyi belirleyebiliriz. Varoluşçu müzakerede taraflar, 1. Müzakere için istekli olmalıdırlar. 2. Gerektiğinde duygularından söz edebilmelidirler. 3. Birbirleriyle empati kurmalıdırlar. 4. Yaratıcılıklarını kullanıp çözüm için birlikte alternatifler aramalıdırlar. Bu 4 ilkenin nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir örnek vermek istiyorum. Bir müzakere örneği. Yıllar önce öğrencilerimle yukarıdaki 4 ilkeyi dikkate alan spontan bir oyun oynamıştık. Bu oyunu kısaltarak sunmak istiyorum. Olay bir büyük şehirde geçmektedir. Didem, 16 yaşında. Baba, yarın akşam arkadaşımın evinde doğum günü partisi var. Yalnız 12'de bitiyor. Gidebilir miyim? Baba, çok geç. Nasıl döneceksin? Müzakere başladı. Didem, bu tarafa gelen yok. Taksiyle geleceğim. Baba, o saatte taksiyle olmaz. Gel gitme. Didem, ama baba çok istiyorum. Baba, bir süre düşündükten sonra, bak canım, gitmeni isterim ama gece yarısı tek başına taksiyle dönmen beni korkutuyor. Gidersen bütün gece huzursuz olurum. Baba duygularını dile getirdi. Didem, senin üzülmeni istemem, gitmeyebilirim ama eğer gitmezsem beni gruptan dışlayacaklar gibi geliyor. Bu grup benim için önemli. Şimdi de Didem duygusunu, kaygısını dile getirdi. Baba, anlıyorum, gitmek istiyorsun. Peki ne yapsak? Bir düşünelim. Didem, düşünelim. Birbirleriyle empati kurdular. Şimdi kafa kafaya verip her iki tarafı da rahatlatacak bir çözüm için alternatifler üretecekler. Baba, ben gelip seni alayım. Didem, sağ ol baba ama bana zaten süt diyorlar. Sen alırsan iyice dalga geçerler. Karşılıklı birçok alternatif ortaya atarlar. Hiçbirisi işe yaramaz. Sonunda şuna karar verirler. Baba 12'ye doğru gidip sokağın köşesinde bekleyecektir. Didem tek başına çıkacak, aşağıda buluşacaklardır. Bu çözüm her ikisine de iyi gelir. Başka çözümler de bulunabilirdi. Örneğin Didem'in kendisine süt denilmesine aldırmaması için bir şeyler düşünülebilirdi. Uzlaşma türleri. Karşı karşıya gelen iki tarafın çıkarları çatıştığında ortaya ne tür çözümler çıkabileceği konusunda tanınmış bir sınıflama var. Farklı yazarlar bu sınıflamayı küçük değişikliklerle ortaya koyuyorlar. Covey'in sınıflaması şöyle. Karşıdakine saygı. Yüksek, kaybet, kazan, kazan, kazan. Düşük, kaybet, kaybet, kazan, kaybet. Kişinin cesareti. Yukarıdaki sınıflamayı varoluşçu bakış tarzıyla şöyle yorumlayabiliriz. Kaybet, kaybette kişinin cesareti düşüktür. Karşısındakine de saygısı yoktur. Çatışmaz, uzlaşmaz da. Adeta ben yokum, sen de yoksun mesajını verir. Kaybet kazanda kişinin cesareti düşüktür fakat karşısındakine saygısı yüksektir. Karşısındaki kişiye taviz vererek, boyun eğerek uzlaşır. Karşısındaki kişiye ben yokum, sen varsın mesajını verir. Kazan kaybette kişinin cesareti yüksektir fakat karşısındakine saygısı düşüktür. Karşısındakinden taviz alarak, ona boyun eğdirerek uzlaşma sağlar. Verdiği mesaj ben varım, sen yoksun şeklindedir. Kazan kazanda kişinin hem cesareti yüksektir hem de karşısındakine saygısı. Bu durumda iki taraf konuyu eşit şartlarda müzakere ederler. Yukarıdaki üç durumda da müzakere yoktu. Bu durumda kişinin verdiği mesaj ise ben de varım, sen de varsın şeklindedir. Müzakere tarafların birlikte kazançlı çıkmalarıyla sonuçlanır. Burada eşitlikten doğan bir uzlaşma vardır. Johnson'lar Covey'in yukarıdaki sınıflamasını biraz değiştirerek aşağıdaki şekli oluşturmuşlar. Yatay eksende kişinin hedefine verdiği önem, dikey eksende ise karşısındaki kişiyle olan ilişkisine verdiği önem yer alıyor. Bir çatışma durumunda 5 çözüm uzlaşma şekli ortaya çıkabilir. İlişkiye verilen önem, çok, sevimli ayıcık taktiği, bilge baykuş taktiği, tilki taktiği, az, kaplumbağa taktiği, köpek balığı taktiği. Hedefe verilen önem. Yukarıdaki şekilde görülen kaplumbağa taktiği Covey'in kaybet kaybetine benziyor. Kişi çatışmadan kaçınıyor. Sevimli ayıcık taktiği kaybet kazana benziyor. Bu taktikte kişi hedefini kenara itip karşısındakine şirin gözükmeye çalışıyor. Köpek balığı taktiği kazan kaybete benziyor. Kişi karşısındakine önem vermeden hedefini gerçekleştirmek için çalışıyor. Tilki taktiğinde müzakere var. Kişi kısmen hedefinden taviz veriyor, kısmen de karşı taraftan taviz alıyor. Bilge baykuş taktiği ise kazan kazana benziyor. Bu taktikte de müzakere var. Ancak kişi ne taviz veriyor ne de taviz alıyor. Peki sorunu nasıl çözüyor? Taraflar yaratıcılık sergileyip pastayı büyütmeye çalışıyorlar. Sonra da bunu eşit olarak paylaşıyorlar. Birlikte kazanıyorlar. Kazan kazanın sakıncası. Söz konusu 5 taktikten, yani kaplumbağa, ayıcık, köpek balığı, tilki ve baykuş taktiklerinden hangisi daha iyi? Şüphesiz ki baykuş taktiği, yani kazan kazan, en iyi uzlaşma taktiği olarak gözüküyor. İlgili kaynaklara bakarsanız, önerilen öğretilmeye çalışılan bu taktiktir. Pastayı birlikte büyütmek ve sonra da birlikte yemek, hem kazanmak hem de rakibe kazandırmak kulağa hoş geliyor. Ancak kazan kazan taktiğinin uzun vadede yararlı olmadığını, dünyayı yarına taşımayacağını düşünüyorum. Hatta kazan kazan bir gün dünyayı batırabilir de. Çünkü kazan kazanda müzakereye katılan iki taraf gerçekten kazançlı çıkmış olabilir. Ancak onların kazanması bazen üçüncü şahısların aleyhine olabiliyor. Yani kazan kazan taktiği aslında gizli bir kazan kazan kaybetsine dönüşebilir ki bu duruma oldukça sık rastlandığını düşünüyorum. Birkaç örnek vermek istiyorum. İki kişi dedikodu ettikleri zaman bu işten çok keyif alabilirler. Ancak bu durum hakkında dedikodu yapılan kişinin aleyhine olacaktır. Her koşulda iki kişi veya grup birleşip pastalarını büyüttüklerinde bu durum üçüncü kişilerin, grupların zararına olabilir. Başka bir örnek, kıyılarımızda meyve bahçeleri, zeytinlikler var. Müteahhitler gelip bu arsalara talip oluyorlar ve güzelim ağaçları kesip yazlıklar, oteller yapıyorlar. Burada bence yöre halkı ile müteahhit arasında tam anlamıyla bir kazan kazan ilişkisi söz konusudur. Bir defa arsa sahibi çok kazanıyor. Meyve bahçesinden belki 50 yılda kazanacağı parayı bir yıl içinde kazanıveriyor. Yörenin belediyesi çok kazanıyor. Yöre halkı da çok kazanıyor. Yazlıkçılar geliyor, turistler geliyor, ticaret canlanıyor. Kısacası kazan kazanın tüm şartları yerine geliyor. Ancak birisi ciddi biçimde kaybediyor. Çevre kaybediyor, doğa kaybediyor ve her iki tarafın torunları kaybedecek. Öyleyse kazan kazana kısa vadede yararlıdır. Uzun vadede yarar beklediğimizde bir başka uzlaşma tarzı gereklidir. Bu tarzın kazan kazan kazandır olması gerektiğini düşünüyorum.